kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık.
Bugün M.Ö. 6. yüzyıl ve 5. yüzyıl arasında milletten bahsedeceğiz. Millet dediğim yer aslında Batı Anadolu, bugün de bizim ülkemizin sınırları içerisinde. Milletli filozoflar olan Thales, Anaximandros ve Anaximenes doğaya bakarak bir hakikat arayışı içerisindelerdi. Bu arayışlarında akıl yürütmeden, deneyden ve gözlemden yararlandılar. Tabii deney gözlem derken laboratuvarlarda yapılan deneylerden söz etmiyorum. Bunlar basit deney gözlemler. Ama bizi bugün 2022'de bile onları anmaya götüren bazı sebepler var. Çünkü onlar kullanmış oldukları metot sebebiyle tarihin ilk bilim insanları, yani ilk fizikçileri olarak kabul edilir. Bu üç düşünüre fizikçi adını veren kişi ise bir başka filozof Aristoteles. Bu üç düşünürün felsefelerinden bahsetmeden önce üçünde de ortak olan bir arayıştan bahsetmem gerekiyor. Fizik derken neden bahsediyorum ve önemleri neler? O yüzden yine biraz etimoloji. Bugünün kavramı ise arke. Arke, antik Yunan felsefesinin en önemli iki kavramından bir tanesi aslında. Başlangıç, ilk neden, temel dayanak, her şeyin kendisinden çıktığı şey anlamına geliyor. Biraz Tanrı'yı anımsatıyor değil mi? Normal şartlarda mesela İslamiyet anlatısında başlangıç, ilk neden, temel dayanak, her şeyin sebebi olan şeye biz Tanrı diyoruz. Ama arkenin bir farklılığı var. İlk Yunan filozoflarının arke kavrayışı materyal, geçen bölümde de söz ettiğimiz gibi doğayı doğanın kendisinde kalarak açıklamaya çalışıyoruz. Hatta belki çıkarsama yapabilenleriniz vardır. Mesela anarşi kelimesi de aslında bu arkeden geliyor. Çünkü Grekçe'de başa gelen an kelimesi ya da a kelimesi onun olumsuzu demek, bir çeşit olumsuzlama. Anarke, bizim günümüzde kullandığımız haliyle anarşi, düzensizlik demek. O halde biz anarşinin tam tersi, yani düzeni arıyoruz. Bu düzeni mümkün hale getiren ilkeyi arıyoruz bugün. Peki bu düzen meselesi ve temel yapı taşı meselesinin ilk fizikçileriyle ne alakası var? Bu ilk fizikçiler doğayı gözlemleyerek evrenin her bir köşesinde geçerli olan temel yapı taşını arıyorlar. Doğayı gözlemleyerek farklı şeylerin altında yatan ortak bir nokta olması gerektiğini düşünüyorlar. Ben de katılıyorum. Çünkü doğaya baktığınızda ne görürsünüz? Her şey bir değişim ve dönüşüm içerisinde değil mi? Ölüm ve yaşam döngüsü. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi. Güneşin doğuşu, batışı, yağmur, fırtınalar, topraktan bitkilerin çıkması gibi doğaya baktığımızda bir değişim, dönüşüm ama düzen görüyoruz. İşte ilk Yunan filozoflarından önce, bu doğa filozoflarından önce aslında her şeyden mesul bir tanrı var mitolojide. Bu tanrılar yerine doğanın kendisinde var olan bir aklı aramaya başladık. İşte bu yüzden felsefeyi biz Yunan'la birlikte başlatıyoruz. Gerçekten müthiş bir fikir bu. Doğayı doğadan hareketle açıklamak. Burada doğanın, evrenin dışında bir tanrı yok. İşte tam da bu yüzden materyalistler. Bu soruya yanıt veren ilk kişi ise Thales. O yüzden ilk Yunan filozofu olma şerefine de nail oluyor. Ama madem ki Thales tarihin ilk fizikçisi ve Batı felsefesinin de temsilcisi, o zaman önce biraz magazin. Sizi Thales ile tanıştırmak isterim. Thales nasıl bir insandı? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü oldukça eğlenceli olduğunu düşünüyorum bu hikayenin. Gözünüzün önünde böyle beyaz, çarşafa benzeyen bir kıyafet, ayaklarında deri sandaletler olan bir karakter canlansın. Antik Yunan'dayız, M.Ö. 5. yüzyıl ve Milet'teyiz. Bildiğimiz Batı Anadolu aslında. Platon, Theaetetos diyaloğunda Thales'i tanımlarken onun sürekli yıldızları inceleyen, çok dalgın, dış dünyadan kopuk bir insan olduğunu söylüyor. Hatta bir gün yıldızları izleyerek düşüncelere dalmışken Thales önündeki kuyuyu görmüyor da kuyunun içine düşüyor. O denli dalgın. Böylesi bir filozoftan söz ediyoruz. Hani şu sürekli derin derin düşünen bir karakter vardır ya filozof dediğimizde. Eli çenesinde, gündelik hayattan kopuk. Tam o karakter Thales işte. Ama benim Thales'e ilişkin en sevdiğim anekdotlardan bir tanesini Aristoteles Poetika'da anlatıyor. Bu hikayeye bayılıyorum. Bir felsefeci olarak anlatmayı en sevdiğim konulardan bir tanesi. O dönemde de, hiç de şaşırtıcı olmayan bir biçimde, felsefenin hiçbir işe yaramadığına dair bir algı var. Thales ve filozoflar yoksulluklarından dolayı ayıplanıyorlar aslında. Bu öyküye göre Thales'in astronomi bilgisi tabii engin. Bu astronomi bilgisi ve becerisi sayesinde henüz daha kışken bir sonraki sezonda büyük ölçüde zeytin hasadı yapılacağını tahmin ediyor. Bu yüzden bizim ticari zekamız Thales elindeki tüm parayla çok düşük fiyatlara civardaki bütün zeytin sıkma makinalarını kiralıyor. Ertesi sene hakikaten zeytinden büyük ölçüde hasat elde edildiğinde herkes tabii büyük bir şaşkınlık içerisine giriyor ama artık iş işten geçmiş olacak. Ve Thales'ten o zeytin sıkma makinelerini çok yüksek bir miktarda para öderek kiralamak durumunda kalıyorlar. Ve Thales, hani o kuyuya düşen Thales, bu şekilde çok büyük bir servet elde etmiş oluyor. Bunun üzerine Thales onu ayıplayan insanlara dönerek, felsefe ya da bilim de diyebilirsiniz çünkü başlangıçta felsefe ve bilim arasında bir ayrım yok. Bu bilgiyle isterse çok zengin de olabileceğini ama servette hiç gözü olmadığını söylüyor. Çevresinde onu ayıplayan insanlara ciddi manada büyük bir ders vermiş gibi gözüküyor değil mi? E tabii, astronomi, felsefe bilmenin de bazı faydaları var. Sadece zenginlikte gözümüz yok diyelim. Bilim tarihi de genellikle Thales'le başlatılır. Yani şöyle bir bilim tarihi kitabını alır kurcalarsanız ilk karakterin o olduğunu görürsünüz genellikle. Bunun sebebi M.Ö. 585 yılı dolaylarında gerçekleşecek bir güneş tutulmasını da tahmin etmesi. Güneş tutulmasını önceden tahmin etmesinin yanı sıra bir piramidin boyunu onun gölgesinden yola çıkarak hesaplayabiliyor mesela. Tabii ki tüm bunlar bizim felsefeyi Thales ile başlatmamızın ana sebebi değil. Yani olsa olsa bilim tarihiyle ilgili nedenler. Bizim için Thales'i bu kadar özel ve hususi bir noktaya getiren şey aslında vermiş olduğu cevaplardan ziyade sormuş olduğu sorular. Çünkü Thales içinde bulunduğu doğayı anlamaya çalışırken ve onu sorunsallaştırırken yerleşik anlatılardan, mitolojilerden, efsanelerden faydalanmak yerine doğayı salt bir şekilde doğanın kendisiyle açıklamaya çalışıyor. Doğayı gözlemleyerek şunu düşünüyor. Bu kadar farklı gözüken şeylerin her birinde ortak bir şey olmalı. Çünkü bunların her biri kendi kendine gelişigüzel değişiyor olamaz. Tüm bu evreni ve doğayı düzenleyen genel bir ilke olmalı. Bu nedenle Thales her şeyin temelinde yatan o ilk maddeyi, Arke'yi aramaya başlıyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Daha önce ilk Yunan filozoflarına ilişkin bir özellikten bahsetmiştim. Onların her biri materyalistti demiştim. Şimdi bu kurala bir yenisini daha ekleyelim, bir notumuz daha olsun. Yunan filozofları görünen düzen, değişim ve çokluğun altında yatan ilkeyi arıyorlar. Yani ortak arayışımız bu değişim ve çeşitlilik problemi. Thales için her şeyin temelinde yatan o ilk madde su. Şöyle diyor.
Evrenin arkesi sudur.
Günümüzden bakınca bu cevabın oldukça naif ve çocuksu olduğunu düşünebilirsiniz. Her şey sudan meydana gelmiş, su sayesinde düzenli, su temelinde açıklanabilir mi gerçekten? Aslında düşününce şimdi Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Hiç de mantıksız değil. Çünkü bakıldığında canlıların susuz yaşaması mümkün değil. Diğer yandan bedenin kesildiğinde akan kanı da görmüş olmalı. Kan da bir nevi sıvı nihayetinde. Ayrıca biz Thales'in Mısır'da da bulunduğunu biliyoruz. Mısır'daki bütün hayatın Nil Nehri'ne bağlı olduğunu da gözlemlemiş olmalı. Diğer bir gözlemi ise suyun üç farklı haline ilişkin de olabilir. Bildiğiniz gibi su, gaz, sıvı ve katı halde bulunabiliyor. Ve tüm bu değişimlerde su kendi kendisini korumuş oluyor. Bu gözlemleri sonucunda vardığı sonucun M.Ö. 6. yüzyılda Thales'i ne kadar heyecanlandırdığını tahmin edebiliyor musunuz? Ben biraz gözümde canlandırabiliyorum ve bence müthiş bir gözlem. Tabii burada Mısır'dan bahsetmemle ilgili bir parantez daha açmak istiyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi biz her ne kadar Yunan felsefesinden bahsetsek de aslında orada yoğun bir Mısır etkisi var. Thales'in Mısır'da bulunması, piramitlerin boylarına dair yapmış olduğu ölçümler de bize bunu gösteriyor. O halde toparlarsak ilk açıklama modelimiz su oldu. Şimdi biraz düşünebilirsin. Tanrı yerine bu sefer doğayı doğanın kendisinde açıkladığımız, her şeye ilke olan, her şeye neden olan şey su olabilir mi? Eğer bu yanıt seni tatmin etmediyse ikinci filozofumuza gelelim, Anaximandros. Anaximandros'un Thales'in ahbabı ve öğrencilerinden biri olduğunu biliyoruz. Yani hala aynı çağdayız. O da gökyüzüyle inanılmaz ilgili. Gökyüzünün ve dünyanın bir haritasını yapmaya çalışıyor. Dünyanın silindir biçiminde olduğunu söylüyor. Bu şu an kulağa çok acayip gelebilir ama onu temellendirmeye çalışacak. Çünkü Anaximandros gerçekten bir deha. Felsefe tarihinde de üzerinde özenle durulur. Bunun nedenlerinden birazdan bahsedeceğim ama Bertrand Russell'da Felsefe Tarihi kitabında Anaximandros'un antik Yunan filozofları arasında en dikkat çekici kişi olduğunu söyler. Çünkü o tüm evrenin tek bir somut maddeden gelebileceği öğretisine karşı çıkıyor. Diyor ki, her şeyin kaynağı olan şeyin kendisi yine fiziksel bir nesne olamaz. Müthiş bir düşünce, tekrar ediyorum. Her şeyin kaynağı olan şeyin kendisi yine fiziksel bir şey olamaz. Yani insan hayret ediyor gerçekten. Çünkü şöyle bir yanı var bunun. Eğer her şeyin yapı taşı suysa, her şey sudan gelmişse suyun kendisi nereden geldi? Anaximandros'un daha önemli bir düşüncesi, daha önemli bir eleştirisi de var aslında. Bakıldığında evrende her şey zıttı ile beraber var. Şimdi bununla ne demek istiyorum biraz açayım. Biz eğer arkeyi böyle sabit, belirli bir nesne olarak belirlemeye çalışırsak aslında bu belirlemenin hemen karşısında onun zıttını da göreceğiz. Bu zıtlıklar sürekli olarak mücadele halinde olduğu için karşı karşıya geldiklerinde birbirlerini yok edecekler. Bu yüzden Anaximandros diyor ki arke somut bir madde, bir nesne, bir şey olamaz. O yüzden soyut bir şey olmalı. Ve o buna apeiron diyor.
Var olan şeylerin ilkesi apeirondur. Şeyler ondan meydana gelir ve yine zorunlu olarak onda ortadan kalkarlar. Çünkü onlar zamanın sırasına uygun olarak birbirlerine karşı yapmış oldukları haksızlıkların kefaretini öderler.
Kefaret, ceza, haksızlıklar, konu biraz enteresanlaşıyor. Gerçekten başka bir yere varacağız ama önce şu apeirondan bahsedelim istiyorum. Nedir bu apeiron? Apeiron eski Yunanca sınırları olmayan demek. Yine baştaki o A bir çeşit olumsuzlama öneki değil mi? Peiron kelimesi aslında bizim Beyoğlu'na pera dediğimiz bölge ile aynı kökten geliyor. Peiron, peras, pera, sınır demek. Şimdi ne alaka Beyoğlu pera ile derseniz, o zaman da aslında pera gayrimüslimler ile Müslümanların yaşadığı bölgeleri birbirinden ayırıyor. Bu yüzden bir sınır. Apeiron'u belki Beyoğlu'ndan yola çıkarak hatırlayabilirsiniz. Şimdi Anaximandros'a dönersek, o bu en temel varlığı, arkeyi nitelik bakımından belirsiz, nicelik bakımından ise sınırsız, sonsuz bir şey olarak belirledi. Peki neden belirsiz bir şey, belirli olan şeylerin kökeni olsun? Yani Anaximandros'un bu çılgın fikrinin gerçekten bir zemini, bir mantığı olabilir mi? Bir açıdan çok mantıklı. Eğer o belirsiz bir şey değil, bir şey olsaydı, sınırları olurdu değil mi? Temel nitelikleri olurdu. Bu noktada bir şey olurdu. Ama zaten var olan şeylerin ilkesi o. Haliyle kendisi bir şey olmamak zorunda. Biliyorum çok karmaşık ama demiştim ben size gül bahçesi vaat etmiyorum. Felsefe yapıyoruz sonuçta.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. POD B Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Belirli olan şeylerin ilkesi belirsiz olmak durumunda. Çünkü o şeyleri şey yapan şey zaten. Anaximandros'a göre evrende zıtlıkların karşı karşıya geldikleri, birbirlerine dönüştükleri bir ortam var. Yani bir çeşit zıtlık mücadelesi var. Bu durumda bu kozmik mücadeleye ortam hazırlayan temel dayanak, yani arke, tarafsız olmalı. Ne o tarafta duracak, ne bu tarafta duracak. Çünkü zaten o, bu mücadelenin zemini. Şimdi dürüst olmak gerekirse anlatırken ben bile biraz zorlanıyorum. Çünkü bahsettiğimiz şey oldukça soyut bir kavram. Elbette apeiron, ha tamam anladım demek mümkün değil. Çünkü zaten Anaximandros da bize apeironla ilgili hiçbir nitelik, bir belirlenim vermiyor. O belirsiz bir şey. O yüzden Anaximandros da ne diyormuş canım hiçbir şey anlamadım diyorsanız oldukça anlaşılır. Biraz daha açmaya çalışalım. Bir de bunu milattan önce 6. yüzyılda bir hayal eder misiniz lütfen? Bir tarafta Zeus bize kızdı diye şimşekleri, fırtınaları açıklayan bir mitolojik anlatı var. Anaximandros geliyor diyor ki, hayır ya, evreni düzenleyen şey apeiron, sınırsız belirsiz bir şey. İnsanlar tarafından ne kadar anlaşılmadığını hayal edebiliyorsunuzdur sanırım. Zaten o dönem felsefesi de genel olarak kabul görmüyor. Bu yüzden Anaximandros'un çağının çok ötesinde bir düşünür olduğu da söylenir. Şimdi sizi hayırsever okumaya davet edeceğim. Hayırsever okuma ne demek derseniz bu bizim genellikle bilim felsefesinde kullanmış olduğumuz bir terim. Charitable reading deriz. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a vererek okuma. Söylediklerinden ne demek istediğine dair makul bir akıl yürütme anlamına geliyor. Anaximandros ne demiş olabilir? Ve bu söylemiş olduğu şeyler bugün ne kadar doğru? Yani bize modern bilimin öğrettiği şeylerle onun söylediklerine geri dönüp bakarsak ortak bir desen bulabilir miyiz? Bunlardan bir tanesi madde devinimi kısmı. Anaximandros madde devinimi kısmında cidden çok enteresan şeyler söylüyor. Mesela ilk canlıların deniz canlıları olduğunu, insanların da bu deniz canlılarından devinim ile evrimleştiğini söylüyor. Milattan önce 6. yüzyıldayız bakın. Gerçekten bir dahi. Tabii doğrudan evrim kelimesini kullanmıyor. Şimdi abartmayayım ama kastetmiş olduğu şey tam olarak bu. Deniz canlılarından türeyen bir insan kavrayışı var. Bu açıdan bakılınca hakikaten şöyle gelmiyor mu kulağa? İlkel bir evrim teorisi ortaya atmış oldu. Dahası o dönem var olan dünyanın tanrılar tarafından yaratıldığı iddiasına da karşı gelerek dünyanın yaratılmadığı başka bir şeyden evrildiğini söylediği kısımlar var. Deli ve dahi. Anaximandros'u bu kadar ilgi çekici bir düşünür yapan ve size asıl anlatmak istediğim ikinci noktaya gelelim. Bu kısım biraz daha güncel fizikle ilgili 20. yüzyıldaki fizikçilerden bazılarının teorilerine işaret edeceğiz. Birincisi 1930'lu yıllarda bir astrofizikçi olan Fritz Zwicky, evrende karanlık madde denen bir şey olduğunu söyledi. Bu karanlık maddeyi kendisi doğrudan gözlenemeyen ama evrendeki tüm atomları bir arada tutan bir çeşit evrenin iskeleti gibi düşünebiliriz. O karanlık maddenin evrene ekstra bir kütle sağladığını, bunun da ek bir kütle çekimi yarattığını, böylece galaksilerin durumunu koruduğu sonucuna vardı. Dahası karanlık maddenin de tam olarak neden nasıl oluştuğu bilinmiyor. Şimdi bu söylediklerimi az önce anlattıklarımla yan yana getirdiğimizde ne görüyoruz? Aşırı yorum yapıyorsam Dilara aşırı yorum yapıyorsun diyebilirsiniz ama sanki Zwicky'nin söyledikleri aslında apeironu anımsatmıyor mu? Anaximandros bunu 2500 yıl önce söylemişti. Bu açıdan bakıldığında karanlık madde ile apeiron arasında ilişki kurulabilir mi? Bilmiyorum bu konuda bana katılıyor musunuz? Diğer ilgi çekici ikinci nokta ise Anaximandros'un her şeyin zıttı ile birlikte var olduğunu söylediği kısım. Çünkü biz bugün bir antimaddeden, antiparçacıktan da söz ediyoruz. Madde ve antimadde bir araya geldiklerinde birbirlerini yok ederler. Şu an bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü malum güncel fiziğe dair bilgilerim daha çok basit okuyucu statüsünde. Temellendirilmiş bir kıyas yapmak mümkün değil ama bu metinlerin ölmediğini, hala günümüzde dahi tekrar tekrar farklı açılardan yorumlanabileceğini göstermeye çalışıyorum. O halde Anaximandros özelinde bahsetmiş olduğum 3 nokta nedir bunlar? Zıtlıklar, devinim ve apeiron bugün bile bilimin tartıştığı konular ile ilişkilendirilebilir gözüküyor. Bu gerçekten bana çok ilginç geliyor. Anaximandros çok çok özel bir düşünür. Bir de şu kefaret yani şeylerin sırasıyla var oldukları meselesi var ki onu biraz daha Herakleitos bölümünde açmaya çalışacağım. Çünkü konu oluşa doğru gidiyor. O halde milletli filozoflar arasından sonuncusu olan Anaximenes'e bakalım ve bu bölümü bitirelim. Anaximenes, Anaximandros kadar ilgi çekici bir düşünür değil aslında. İsimler çok benzer, tekrar edeyim. Bir tarafta Arke Apeiron'dur diyen Anaximandros var. Bir tarafta ise başka bir şey söyleyecek. Spoiler vermeden önce ismini söyleyeyim. Anaximenes var. ama Anaksimenes'i de bugün bile anmamızı sağlayan özel bazı noktalar var. Anaksimenes, havanın her şeyi yaşatan unsur olduğunu fark etmiş olmalı.
Arke havadır.
Ona göre aslında ruh hava, ateş ise seyreltilmiş hava. Hatta hava çok yoğunlaştığında su oluyor, çok katılaştığında ise toprak oluyor. Bu fikir bu açıdan bakıldığında, yani Arke'nin her şeyin en temel maddesinin hava olması meselesi çok ilgi çekici gözükmüyor, değil mi? Özellikle Anaximandros gibi bir düşünürden sonra sanki Thales'e kadar geri dönmüş gözüküyoruz. Ama burada garip bir fikir var. Anaximenes'i özel bir noktaya yerleştiren şey şu. O, doğada gördüğümüz bütün niteliksel çeşitliliğin aslında niceliksel farklılıklara dayandığını söylüyor. Çok havalı bir cümle ama ne demek istiyorum? Biraz bunu da açmaya çalışayım. Hava çok yoğunlaştığında su oluyor dedim, çok katılaştığında ise toprak oluyor dedim. Yani bizim gözümüzle gördüğümüz birbirinden farklı olan şeylerdeki farklılık aslında niteliklerin farklılıkları değil. Onlar özünde bir ve aynı şey. Sadece orada sıkıştırılma, artış, yoğunlaşma, seyrelme gibi niceliksel durumlar var. Bu bizim Thales'te karşılaşmadığımız bir fikir. Yani meseleyi niteliklerden niceliklere, daha matematiksel bir orana çekmiş olması. Bu yüzden Anaximenes'i de anmasak olmazdı. Özetle şöyle bir yere geldik. Bugün Milet Okulu olarak adlandırdığımız Thales, Anaximandros ve Anaximenes verdikleri yanıtlardan ziyade bakış açıları, sordukları sorularla birlikte öne çıkıyorlar. Gerçekten de sordukları sorular bayağı iyi sorular, değil mi? Onların gayretleri daha sonra pek çok düşünürün aynı konular üzerine eğilmesini ve farklı sorunsallaştırmalar yapmasına yol açacak. Yani kendisinden sonrakilere esin kaynağı olacaklar. İşte böylece felsefe ve bilim başlayacak. Gelecek bölümde görüşene kadar meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.